Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Milletlerin Zenginliği, Adam Smith'in 1776'da yayımlanan modern iktisadın kurucu metinlerinden biri sayılan kapsamlı incelemesidir. Tam adıyla ulusların zenginliğinin niteliği ve nedenleri üzerine bir inceleme, roman ya da kişisel gelişim kitabı değil, üretim, ticaret, ücretler, sermaye, vergiler ve devlet düzeni üzerine siyasal iktisat çalışmasıdır. Smith'in temel sorusu şudur: bir toplumun refahını gerçekten ne artırır? Dönemin yaygın merkantilist anlayışı zenginliği altın ve gümüş stoklarıyla ölçerken, Smith asıl kaynağın insanların ürettiği mal ve hizmetler olduğunu savunur. Kitap, iş bölümünün verimliliği nasıl yükseldiğini, piyasa fiyatlarının nasıl oluştuğunu ve ayrı bireysel kararların geniş ekonomik sonuçlarını inceler. Bununla birlikte Smith, sınırsız ve denetimsiz bir piyasanın basit savunucusu değildir. Tekellerin, ayrıcalıkların ve güç sahibi üreticilerin kamu politikalarını kendi yararlarına yönlendirme eğilimini de ayrıntılı biçimde ele alır. Eserin amacı, ulusal refahın hangi kurumlar ve teşvikler altında geliştiğini açıklamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, iş bölümü, iğne fabrikası ve verimlilik artışının mantığı. Smith kitabın açılışında iş bölümünü refahın en önemli kaynağı olarak ele alır. En bilinen örneği olan iğne fabrikasında tek bir kişinin bütün üretim aşamalarını tek başına yürütmesiyle her işçinin belirli bir aşamada uzmanlaşması arasındaki farkı gösterir. Telin hazırlanması, kesilmesi, ucunun sivriltilmesi ve başlığın takılması gibi görevler ayrıldığında üretim büyük ölçüde artar. Smith bu sonucu 3 nedene bağlar. İlk olarak çalışan aynı işi tekrar ederek beceri ve hız kazanır. İkinci olarak bir görevden ötekine geçerken kaybedilen zaman azalır. Üçüncü olarak dar bir göreve odaklanan kişiler işi kolaylaştıran araçlar ve makineler geliştirmeye daha yatkın olur. Ancak iş bölümü pazarın genişliğiyle sınırlıdır. Bir köyde talep azsa bir kişinin yalnızca tek bir işe ayrılması mümkün olmayabilir. Bu bağlantı, ulaşım, ticaret ve hukuki güvenliğin neden ekonomik açıdan önemli olduğunu açıklar. Smith, ayrıca aşırı dar uzmanlaşmanın zihinsel hayatı köreltebileceği uyarısını yapar. Bu nedenle eser, verimlilik savunusunu toplumun eğitim sorumluluğu tartışmasından tümüyle ayırmaz. İkinci olarak, ulusal servetin ölçüsü olarak altın birikimi değil, yıllık üretim, Smith'in merkantilizme yönelttiği temel itiraz. Bir ülkenin zenginliğini hazinesindeki değerli metallerle özdeşleştirmesidir. Ona göre para alışverişi kolaylaştıran bir araçtır, doğrudan refahın kendisi değildir. Bir toplumun yaşam standardını belirleyen asıl unsur, belirli bir dönemde ürettiği ve tüketebildiği mal ve hizmetlerin miktarıdır. Bu yaklaşım, dikkatleri dış ticaret fazlası uğruna altın toplama hedefinden, emeğin üretkenliğine ve sermayenin kullanımına çevirir. Smith, ithalatın her koşulda zarar sayılmasına da karşı çıkar. Başka bir yer daha düşük maliyetle üretebiliyorsa, o malı ithal etmek kaynakların daha verimli kullanılması anlamına gelebilir. Böylece emek ve sermaye, ülke içinde daha avantajlı alanlara yönelebilir. Bu düşünce, bugün karşılaştırmalı üstünlük adıyla anılan yaklaşımın zeminini hazırlamıştır. Gerçi bu kavramı daha sonra David Ricardo sistemleştirmiştir. Smith için mesele, yalnızca daha çok ticaret yapmak değildir. Ticaretin, emek üretkenliğini yükselten, tüketicinin seçeneklerini artıran ve toplumun gerçek gelirini genişleten bir düzen içinde işlemesidir. Bu bakış, parayla gerçek üretim arasındaki farkı anlamak için hala temel bir çerçeve sunar. Üçüncü olarak, kişisel çıkar, görünmez el ve rekabetin toplumsal sonucu, görünmez el ifadesi, Smith'in en çok anılan fakat sıkça aşırı basitleştirilen fikridir. Smith, İnsanların çoğu ekonomik kararı doğrudan kamu yararı amacıyla değil, kendi geçimlerini sağlamak ve kazanç elde etmek için aldıklarını gözlemler. Fırıncı, kasap ya da tüccar, müşterinin ihtiyacını hayırseverlikten çok kendi işi sürdüğü için karşılar. Rekabetçi bir ortamda bu kişisel amaçlar, üreticileri talebe cevap vermeye, maliyetleri düşürmeye ve daha iyi hizmet sunmaya iter. Ortaya çıkan toplumsal fayda, herkesin bunu önceden tasarlamasından değil, karşılıklı değişimin düzeninden doğar. Ancak Smith'in görüşü, her özel çıkarın kendiliğinden kamu yararına dönüştüğü anlamına gelmez. Özellikle tüccarların ve büyük üreticilerin rekabeti azaltmak, fiyatları yükseltmek ve devletten ayrıcalık koparmak için ortak çıkar geliştirebileceğini söyler. Bu yüzden görünmez el, kuralsızlığın sloganı olarak okunmamalıdır. Mülkiyetin korunması, sözleşmelerin uygulanması, rekabeti bozan imtiyazların sınırlandırılması ve adaletin işlemesi gerekir. Smith'in kalıcı katkısı, piyasanın koordinasyon gücünü açıklarken ekonomik gücün siyasal ayrıcalık arama riskini de aynı analiz içinde tutmasıdır. Dördüncü olarak, ücret, kar, rant ve sınıflar arasındaki gelir paylaşımı, milletlerin zenginliği yalnızca alışverişin nasıl işlediğini anlatmaz. Üretimden doğan gelirin kimler arasında ve hangi koşullarda bölüşüldüğünü de inceler. Smith, toplumdaki temel gelir türlerini ücret, kar ve rant olarak ayırır. Ücret, emeğini satanların geliri, kar sermaye sahibinin yatırdığı stoktan elde ettiği karşılık, rant ise toprak sahibinin arazi kullanımından aldığı paydır. Bu ayrım, fiyatların yalnızca bir malın fiziksel maliyetinden oluşmadığını, üretim ilişkilerinin ve pazarlık gücünün de önemli olduğunu gösterir. Smith, işçilerin ücret pazarlığında çoğu zaman işverenlerden daha zayıf konumda bulunduğunu vurgular. İşverenler daha kolay örgütlenebilir, daha uzun süre gelir olmadan dayanabilir ve ücretleri sınırlama konusunda ortak hareket edebilirler. Buna karşılık işçinin geçim ihtiyacı ertelenemez. Smith, yükselen ücretlerin genellikle gelişen bir ekonominin işareti olduğunu düşünür. Çünkü işçilerin hayatını sürdürebilmesi ve aile kurabilmesi toplumsal devamlılıkla bağlantılıdır. Kar oranları, sermaye birikimi ve rekabet arasındaki ilişkiyi de tartışır. Böylece kitap, piyasa sistemini soyut bir fiyat mekanizması değil, farklı çıkarları ve eşitsiz güçleri bulunan sınıfların yer aldığı tarihsel bir düzen olarak ele alır. Son olarak, devletin görevleri. Vergiler ve kamu yararına yatırımlar, Smith genellikle küçük devlet düşüncesiyle anılsa da, milletlerin zenginliği devlete çok dar bir rol biçmez. Devletin ilk görevi dış saldırıya karşı savunmadır. İkinci görevi, bireyleri haksızlığa ve şiddete karşı koruyan adalet sistemini sürdürmektir. Üçüncü olarak Smith, tek tek kişilerin ya da şirketlerin yeterli kazanç görmediği halde toplum için gerekli olan kamu işleri ve kurumlarını sayar. Yollar, köprüler, limanlar, eğitim ve bazı temel altyapılar bu çerçevede değerlendirilir. Özellikle iş bölümünün işçileri tek düze işleri hapsedebileceği düşüncesiyle temel eğitimin kamusal önemini kabul eder. Vergi konusunda ise yükün öngörülebilir, açık, mükellefin ödeme gücüne uygun ve tahsil masrafı düşük olmasını ister. Bu ilkeler vergi adaleti tartışmalarında bugün de başvurulan ölçütlerdir. Smith, ayrıca kamu borçlarının gelecek üretim imkanlarını zedeleyebileceği endişesini taşır. Onun devlet eleştirisinin hedefi her kamusal faaliyet değil. Belirli gruplara çıkar sağlayan korumacı düzenlemeler, tekeller ve maliyetini toplumun ödediği ayrıcalıklardır. Dolayısıyla eser, piyasa özgürlüğü ile kamusal kapasiteyi birbirinin mutlak karşıtı saymayan, görev ve sınır tartışmasına dayalı bir yaklaşım sunar. Sonuç olarak, milletlerin zenginliği, iktisat tarihi, siyaset bilimi, hukuk, kamu maliyesi ve uluslararası ticaretle ilgilenen okurlar için özellikle değerlidir. Ekonomiye yeni başlayanlar, kitabın dili ve hacmi nedeniyle açıklamalı ya da kısaltılmış bir baskı ile okumayı tercih edebilir. Buna rağmen eserin temel soruları son derece canlıdır. Verimlilik neden artar? Piyasa hangi koşullarda toplum yararına işler? Ayrıcalıklar rekabeti nasıl bozar? Vergi yükü nasıl değerlendirilmelidir ve devlet nerede devreye girmelidir? Okar. Bu sorular aracılığıyla güncel ücret, enflasyon, dış ticaret, tekel ve kamu harcaması tartışmalarını daha sağlam kavramsal ayrımlarla ele almayı öğrenir. Kitabın en belirgin farkı, piyasayı tek bir ilkeye indirmemesidir. Smith hem iş bölümünün üretkenliğini hem de uzmanlaşmanın insani maliyetini konuşur. Hem serbest değişimin yararını hem de tüccarların ayrıcalık arayışını gösterir. Hem devlet müdahalesini eleştirir hem de savunma, adalet, eğitim ve altyapı için devlet sorumluluğunu açıkça tanımlar. Bu denge onu yalnızca serbest piyasa savunusu gibi okumayı yetersiz kılar. Benzer iktisat kitaplarından ayrıldığı nokta fiyatlar ve ticaret kadar kurumları. Ahlaki kaygıları, sınıfsal çıkarları ve tarihsel düzenleri birlikte incelemesidir. Uzun ve zaman zaman yoğun yapısına karşın, modern ekonomik düşüncenin kavramlarını kaynak metninden anlamak isteyenler için vazgeçilmezdir. Destek olmak isterseniz Adam Smith kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.